kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için Ayşen Işık tarafından 8 Mayıs 2014 tarihinde okunmaya başlanmıştır. Sesli Kitap Projesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ek 11. madde kapsamında görme engellilerin kullanımına açılmıştır. Sesli kitabın görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı ve satışları yasalara aykırıdır. Kitabın adı Hüsnü Aşk. Kitabın yazarı Şeyh Galip. Kitabın yayın evi Yelkenli Yayın Evi. Kitabın basım yeri, yılı, basım sayısı İstanbul, Şubat 2011, 7. baskı. Kitabın arka kapağı. Divan edebiyatının son büyük mesnevisi ve bütün dünya edebiyatlarının en görkemli aşk hikayelerinden biri olan Hüsnü Aşk, klasiğin bütün birikimini yansıtan ve sebki hindi dediğimiz grift hayallerin çok zengin tarihi, estetik, kültürel çağrışımlarının hakim olduğu üslupla kaleme alınmış bir şaheserdir. Şimdiye kadar hep tek yanlı ve dar çerçeveli yaklaşımlarla değerlendirilen Hüsnü Aşk'a kapsamlı ve çok yönlü bir açıdan bakıldığında görülür ki onda sadece tasavvuftaki vahdet-i vücut düşüncesinin alegorik anlatımı yoktur. O, klasik edebiyatın bütün meselelerine vakıf, büyük bir sanatkarın Hint uslubunun insan düşüncesini muhayyilenin engin denizinde sonsuz derinliklere daldırtan etkisi altında 6 aylık müthiş bir beyin fırtınası sonucu kaleme aldığı fantastik ve poetik yanının tasavvufi yanından hiç de geri kalmadığı bir şiir anıtıdır. Kitap sayfa altındaki dipnotlarda verilen ilgili beyitlere ait izahlarla bir çevirinin sınırlarını aşmış ve Hüsnü Aşk şehri niteliğini kazanmıştır. 1. Ayrım Şeyh Galip, Hüsnü Aşk Metin, düz yazıya çeviri, notlar ve açıklamalar. Hazırlayan Profesör Doktor Muhammed Nurdoğan. Profesör Doktor Muhammed Nurdoğan 1951'de Erzurum'da dünyaya geldi. İlkokulu burada bitirdikten sonra 1962 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Orta ilk öğrenimini Küçükçekmece Ortaokulu, lise öğrenimini de Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. 1979 yılında buradan mezun oldu. 1983 yılında aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi oldu. 1987 yılında doktor, 1991 yılında doçent unvanını aldı. 2-10-1997 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda profesörlük kadrosuna atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir. İlmi çalışmalarını daha çok klasik Türk edebiyatının metinler şerhi ve divan şiirinin poetikası sahalarında yoğunlaştıran ve gerek yurt içi gerekse yurt dışında düzenlenen çok sayıda kongre, seminer, kolegyum, konferans ve sempozyumlara katılarak bu alanlarda bildiriler sunan Profesör Doktor Muhammed Nurdoğan'ın yayınlanmış kitapları şunlardır. 1. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u, parantez içinde metin, nesne çeviri, notlar ve açıklamalar, parantezi kapat. 2. Mecnun ve Leyla dilinden şiirler. 3. Fuzuli'nin poetikası. 4. Elmalı Hamdi Yazır meali, parantez içerisinde sadeleştirme ve notlar. 5. Şeyhülislam, İshak ve Divanı. 6. Şeyhülislam, Esat ve Divanı. 7. Baki'den seçmeler. 8. Fuzuli'den seçmeler. 9. İshak ve Esat Divanı'ndan seçmeler. 10. Eski şiirin bahçesinden. 11. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı. Parantez içerisinde metin, nesne çeviri, notlar ve açıklamalar, parantezi kapat. 12. Fatih Divanı ve Şerhi. 13. İslam'ı Kur'an'dan okumak. 14. Zamanın Gözleri Vardır şiirler. 15. İzanlı Divan Şiiri Antolojisi, parantez içerisinde yayına hazırlanıyor, parantezi kapat. 16. Aynaya Yolculuk, parantez içinde basımı hazır, parantezi kapat. M. Nurdoğan'ın çeşitli ilmi dergilerde neşredilmiş çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda şair olan Muhammed Nurdoğan, şiirlerini Pınar Hisar ve Türk Edebiyatı gibi dergilerde yayınlanmıştır. İçindekiler, Kitaba ön söz. 9. Hüsnü aşk. Parantez içerisinde metin, nesne çeviri, notlar ve açıklamalar. 21. Hazreti Peygamber'in övgüsü ve güzel sıfatlan hakkında. 25. Peygamber'in şerefli miracının hikayesi ve apaçık mucizeleri. 31. Hüdavendigâr Mevlana Hazretlerinin övgüsü. 51. Kendi önderini anış. 55. Eserin kaleme alınış sebebini açıklama. 57. Muhabbet oğlan hikayesinin başlangıcı. 69. Meclislerin tarifi. 73. Avlanmanın tarifi. 75. Baharların tarifi. 77. Tuhaf bir hadise. 81. Hüsnü aşkın dünyaya gelişi. 83. Hüsnü ile aşkın nişanlanmaları. 85. Aşkın beşikte uyuması. 85. Tardiye. 1/85. Sözün tamamlanması. 89. Hüsnün beşikte dinlenmesi. 91. İlk hadiselerin ortaya çıkışı. 93. Edep mektebinde sınıf arkadaşları oluşları. 93. Çılgınlık mollasının özellikleri. 97. Hüsnün aşka aşık olması. 101. Sevgililerin keyfiyetinden bir haber. 103. Hüsnü anlatış. 109. Aşkı anlatış. 121. Sakiye sesleniş. 133. Hüsnün arada bir aşkın yalnızlık yurduna gelişi. 137. Baharı anlatış. 143. Mana mesiresini gezmek için dışarı çıkmaları. 155. Mana mesiresi hakkında. 155. Feyz havuzu. 163. Mana mesirinin sofracı bastısı Süha'nın hikayesi. 165. Diğer konular. 171. Başka bir topluluk. 173. Birinci konu. Sözün ortaya çıkışı. 177. İkinci konu. Sözün gerekliliği. 181. Üçüncü konu. Sözün gerekliliğinin umumi oluşu. 183. Şairliğin mahiyeti hakkında. 183. Söz sonu. 187. Süha'nın onların arasında aracı olması. 189. Sakiye sesleniş. 193. Hayretin ortaya çıkarak onların konuşmalarına engel olması. 197. Hüsnün hayal kurması. 199. Süha'nın öğüt vermesi. 199. Hüsnü aşka mektubu. 201. Süha'nın mektubu aşka ulaştırması. 209. Aşkın mektubu. 211. Hüsnün dadısı İsmet hakkında. 219. İsmet'in Hüsnü'nün kaderinden haberdar oluşu. 221. İsmet'in çare araması. 223. Hüsnün İsmet'e cevabı. 229. İsmet'in başka bir hile bulması. 231. Hüsnün başka bir şey düşünmesi. 233. İsmet'in ısrarla Hüsnün feryadını engellemeye çalışması. 235. Hüsnün sükunete kavuşması. 235. Süha'nın aşka haber getirmesi. 235. Aşkın durumu. 237. Hadisenin devamı ve aşkın Hüsnü'nün aşkı ile çılgına dönüşü. 239. Aşkın inleyişi. 241. Tardiye 2/247. Aşkın lalası gayret hakkında. 249. Gayretin aşkı azarlaması. 251. Aşkın cevabı. 253. Gayretin cevabı. 253. Aşkın cevabı. 255. Gayretin cevabı. 255. Aşkın cevabı. 257. Gayretin başka bir bahane bulması. 257. Aşkın incinmesi. 261. Gayretin aşka uyması. 261. Aşkın hüsnü kabileden istemesi. 263. Kabile halkının ne tatlı delikanlı diye alay etmesi. 265. Aşkın kabileye yalvarması. 269. Kabilenin yeterli cevabı vermesi. 271. Aşkın belaları kabullenmesi. 273. Aşkın kalp ülkesine yolculuğu ve başına gelenler. 275. Kuyu ile devin tanımları ve aşkın başından geçenler. 275. Aşkın coşup köpürmesi. 281. Devin onları hapse atması. 281. Süha'nın yetişmesi. 283. Aşk ve gayretin kurtulmaları. 285. Aşkın gam harabelerine gidişi. 287. Geve ve kışın şiddeti hakkında. 287. Aşkın şaşkınlığı. 301. Cadının büyüsü hakkında. 301. Cadının aşka kendini göstermesi. 305. Aşkın perişan hali. 307. Cadının Aşkı Asması 307, Süha'nın Yetişmesi 311, Tardiye 3 313, Süha'nın Müjde Vermesi 315, Kılıç Hakkında 317, At Hakkında 323, Aşkın Uzaklık Belasından Sıkıntıya Düşmesi 329, Aşkın Vahşi Hayvanlarla Dev ve Gulyabani ile Savaşı 331, Sakiye Seslenişi 333, Aşkın Yolunun Aşk Denizine Uğraması 335, Dertleşme 337, Aşkın Aşkarla Konuşması ve Başlarından Geçenler 341, Ateşin Tanımı 341, Aşkın Çin Sahiline Varışı 345, Tardiye 4/347, Süha'nın Papağan Kılığına Girerek Haber Getirmesi 351, Aşkın Hüsrüba'ya Aşık Oluşu 353, Eğlence Meclisi 357, Aşkın Başına Gelenler 363, Süha'nın Sülün Kılığına Girerek Haber Getirmesi 365, Gayretin Engel Olmaya Çalışması ve Aşkın Cevabı 367, Zatus Süver Kalesi Hakkında 367, Aşkın O Kalede Şaşkınlığa Düşüşü 371, Aşkın Tanrı'ya Yalvarması 375, Süha'nın Bülbül Kılığına Bürünerek Haber Getirmesi 377, Aşkın Sonsuz Yollardan Sızlanması 381, Bitkinliğin Son Noktaya Varması 389, Aşkın Yaya Kalışı ve Perişanlığının Son Dereceye Varışı 393, Ayağa Uğurlu Sabahının Tanımı 397, Süha'nın Yaşlı Bir Tabip Kılığında Yetişmesi 403, Aşkın Kendine Gelişi ve Süha'nın Kaybolup Gitmesi 407, Sakiye Sesleniş 407, Aşkın Kalp Kalesine Varışı ve Oradaki Acayiplikler Hakkında 411, Işık Müjdecilerinin Gelişi 415, Aşkın ve Süha'nın Hüsnün Sarayı'na Varışları 419, Gizli Sırların Ortaya Çıkışı 421, Süha'nın Aşkı Hayret'e Teslim Edişi ve Hayret'in Onu Vuslat Haremine Götürüşü 425, Şairin Kendini Övüşü 427, Bitiriliş Tarihi 435, Kaynakça 437, İndeks 439, Hüsnü Aşk'ın Yazma Metni 445. Kitaba Önsöz. 1996 yılında Fuzuli'nin Ölmez eseri Leyla ve Mecnun'un nesre çevirisini neşretmiş ve eserin içerisinde bulunan kültür, dil, sanat, estetik ve semantik hususiyetleri 170 madde halinde kitabın sonunda toplamıştık. Dipnot: Muhammed Nurdoğan Fuzuli, Leyla ile Mecnun, Çantay Kitabevi, İstanbul 1996, dipnot sonu. Bu çalışmamız gerek akademisyenler ve gerekse edebiyat ve kültür çevreleri tarafından ilgi ve takdirle karşılandı. Dipnot: Kitabın son iki baskısı da Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar arasında gerçekleştirildi. Fuzuli, Leyla ve Mecnun, metin, düz yazıya çeviri, notlar ve açıklamalar, Yapı Kredi Yayınları, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisi, 1. baskı, İstanbul 2000, 2. baskı, İstanbul 2002, dipnot sonu. Şimdi de aynı anlayış çerçevesi içinde, edebiyat tarihimizin son büyük mesnevisi olan Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'nın önce günümüzün harfleriyle okunuşunu veriyor, daha sonra şiirsel özelliğini göz önünde bulundurmak suretiyle sağlıklı bir şekilde nesre çevrilmiş madde halinde ve ilgili sayfaların altlarında parantez kapat ilave ederek okuyucunun nazarını dikkatlerine sunuyoruz. Leyla ve Mecnun'un nesre çevirisini ve notlandırılmasını yaparken gördük ki daha önce gerçekleştirilmiş Leyla ve Mecnun çevirileri maalesef özensizliğin kurbanı olmuş ve klasik edebiyatımızın bu en büyük şaheseri neredeyse baştan sona yanlış anlaşılmış ve tabii ki hatalı olarak nesir diline aktarılmıştır. Ayrıca bu çeviriler hiçbir zaruri açıklamada ihtiva etmemektedir. Halbuki klasik Türk edebiyatı metinlerinin önemli bir bölümünün lafız, mana, sanat, estetik, kültür ve tarih açısından gerekli izahlar yapılamadan anlaşılması mümkün değildir. Ve bu açıklamalar bulunmadan gerçekleştirilecek çeviriler yetersiz kalmaya mahkumdur. İşte bütün bu eksiklikleri ve özensizce yaklaşımları göz önünde bulundurarak Leyla ve Mecnun'u 2 sene süren dikkatli ve titiz bir mesai sonunda nezle çevirdik ve gerekli açıklamaları bu kitabın sonunda bir bölümde topladık. 16. yüzyılın kudretli şairi Büyük Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'un gerekli açıklamalarla neşredilmiş bu titiz ve özenli çevirisinin okuyan, çoğunluğu üniversite öğrencisi binlerce okuyucu, hem bu çok önemli eserin gerçek mahiyeti hakkında doğru bilgiler elde etti ve hem de klasik edebiyatımızın zengin kaynakları, mükemmellik derecesinde gelişmiş sanat ve şiir anlayışı, neredeyse kusursuzluğa ulaşmış estetik sistemi hakkında doyurucu ve ilmi bir kanaate sahip oldu. Bu sonuca 1996 yılından beri gerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Leyla ve Mecnun'u ders kitabı olarak okuyan kendi öğrencilerimizden ve gerekse Türkiye'nin değişik üniversitelerinden ondan yardımcı ders kitabı olarak yararlanan değişik fakülte ve bölüm öğrencilerinden aldığımız olumlu tepkilerin ışığı altında vardığımızı büyük bir açık yüreklilikle söyleyebiliriz. Klasik Türk Edebiyatı'nın en büyük ikinci mesnevisi ve sadece bizim edebiyat tarihimizin değil, belki bütün bir dünya edebiyatı tarihinin en görkemli eserlerinden biri olan Hüsnü Aşk'ın da tıpkı Leyla ve Mecnun gibi birkaç çevirisi yapılmıştır. Bunları yayın tarihine göre şöyle sıralamak mümkündür. 1. Ahmet Cevat Emre, Hüsn ve Aşk, Muhit Nr. 41-50, Mart-Aralık 1930. 2. Vasfi Mahir Kocatürk, Şeyh Galip, Hüsn ile Aşk, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1944. 3. Abdülbaki Gölpınarlı, Şeyh Galip, Hüsnü Aşk, Altın Kitaplar, İstanbul 1968. 4. Orhan Okay, Hüseyin Ayhan, Şeyh Galip, Hüsnü Aşk, Dergah Yayınları, İstanbul 1975. Bu çevirilerden ilk ikisinde çok sayıda atlamalar bulunmakta ve her ikisi de önemli miktarda anlamı hatası taşımaktadır. Yalnız Vasfi Mahir Kocatürk'ün çevirisinin başında bulunan önsöz mahiyetindeki Şeyh Galip ve Hüsnü Aşk başlıklı 8 sayfalık yazı, Şeyh Galip ve Hüsnü Aşk ile ilgili olarak bize oldukça gerçekçi ve doğru bilgiler vermektedir. Değerli edebiyat tarihçimiz Vasfi Mahir Kocatürk, sanatkârane bir üslupla kaleme aldığı bu önsöz yazısında edebiyat tarihimizin şahsiyetleri ve eserleri hakkında ileri sürülmesi adet olan tek yönlü ve genellemelere dayalı klişe hükümlerden uzak durmakta ve gerek Şeyh Galibi ve gerekse onun büyük eseri Hüsnü Aşk'ı insan, hayat, tarih ve toplum gerçeğinden kopuk olmayan realist bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Kocatürk bu yazısında bir sanat eserinin mahiyeti, amacı ve hususiyetiyle alakalı gerçeği büyük nispette yakalayan tespitlerde bulunmakta, bir yandan da eserin şiir ve hikaye tekniği açısından taşıdığı özellikleri ilmi bir çerçeveye oturtmaktadır. Mesela Vasfi Mahir Kocatürk'ün bahis konusu yazısındaki şu satırları Şeyh Galip ve Hüsnü Aşk'ın genellemelerinden, abartılarından, klişe anlayışlarından tamamen uzak ama gerçekçi bir tarzda değerlendirmesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. Hayal alemleriyle dolu bir sevgi masalı olan Hüsnü Aşk iki cepheli bir eserdir. Birincisi tasavvufi ki fikri ve sunni cepheye işgal ediyor. Burada şahsi bir görüş ve orijinal bir felsefe aramak neticesiz bir zahmet olur. Galip kendisi de itiraf ettiği gibi kitaptaki bütün esrarı Mesnevi'den almış ve herkesin olan bir malı çalmıştır. Samimi Müslümanlıkla telif ettiği vahdet-i vücut felsefesi içinde dervişliği, daha doğrusu Mevlana'nın dervişliği yani Mevleviliği anlatıyor. Bu cephe içinde Tanrı güzelliğini temsil eden Hüsn, derviş demek olan aşk, tekkeyi anlatmak isteyen edep mektebi, şeyh ve mürşit manasına gelen kanaatimce düpedüz Mevlana'nın tasviri olan Molla-i Cünün tipi, dünya zevklerinden kinaye, Zat-ı-Süver kalesi, umumiyetle dervişlikte çekilen mihneti, bilhassa mevlevilikte doldurulan çileyi ifade eden kuyu, cadı, ateş denizi, uzun yol azapları vesaire hep birer semboldir ki hakiki medlulleri umumi hayatta değil, mevlevi teknesindedir. Fakat mücerret din ve tasavvuf dünyasını anlatmak isteyen eserin her mısrasından Müşehhas dış hayatın canlı kesafeti ve hakiki iç alemin parlak dalgalanışı taşıp dağılmakta. İşte ikinci cephe ki insanı ve ebedi aşkın nefis ritmik mısralarla anlatan müphem ve derin ızdırapları, bizim ruhumuzdaki ürperişler, en tatlı renklerle tasvir edilen gökler, yıldızlar, mehtaplar, bahçeler, güller, bülbüller ve bahar hep bizim intibalarımızdır. Eserde böylece bir yandan tasavvuf, bir yandan hakiki hayat tasviri birbirlerine hiç zarar vermeden aynı seyri muntazam takip ediyor. Denilebilir ki Fuzuli ve daha birçok eski şairlerimiz gibi Galip de iddiasına rağmen dini ve ilahi sırları anlatmak için şiir yazmıyor. Bilakis güzel şiir meydana getirmek için zamanın ve cemiyetin en çok takdir edeceği bir mevzu arıyor. Eseri yalnız maddi aşk ve hayatın tasvirine hasrederse ne cemiyeti tatmin edebilecektir ne de kendisini. Fakat sadece dervişlik, yani şairlik, zevk ve şerefinden mahrum bir tasavvufçuluk da belli ki hiç hoşuna gitmiyor. Esasen tasavvufta güzel bir şiir ve hayal mevzu değil mi? Şu halde bir şiir ve sanat külçesi olan eserini mahşeri imanla işleyerek ona edebi değer dışında bir şahsiyet ve asalet de vermiş oluyor. Galip'te edebi ve derin insanlık manasındaki şairlik, dervişlikten şiir ve sanat endişesi din ve tasavvuf imanından çok üstün. Hüsnü aşkta kültür ve terbiyeden gelen mücerret heyecanla derin ruhlu ebedi insanın bünyesinden doğan hasret hamlesi çarpışmakta. Zahiren hakim görünen dini ruh bazen derin ve müphem, bazen de apaçık ilcaların müthiş mağlubiyetine uğramaktadır. Galip'in şiir ve sanat ihtirasındaki kuvveti kitabın mukaddimesiyle hatimesi açıkça gösteriyor. Şair eserin en tasavvufi görünen yerinde bile ne kadar ustacasına bir dönüşle güzel şiir olmaktan başka hiçbir gayesi bulunmayan mükemmel mısralar dizmeye başlıyor. Bazen bu husustaki heyecanını yenemeyerek ilahi aşk hikayesini kesiyor ve açıktan açığa şiirden, şairlikten bahsediyor. Dipnot: Vasfi Mahir Kocatürk, Şeyh Galip Hüsn ile Aşk, sayfa 6-7, dipnot sonu. Ancak Şeyh Galip'i ve eserlerini oldukça doğru ve ilmi bir şekilde değerlendiren Vasfi Mahir Kocatürk'ün Hüsn-i Aşk çevirisi maalesef baştan sona kadar yanlış anlamalarla doludur. Ve Abdülbaki Gölpınarlı'nın da kendi Hüsn-i Aşk çevirisinin ön sözünde belirttiği gibi, dipnot, bakınız Abdülbaki Gölpınarlı, Şeyh Galip Hüsn-i Aşk, sayfa 29, dipnot sonu. Koca Türk zor ve çetrefilli beyitleri atlamış ve bunları çeviriye almamıştır. Gölpınarlı yine aynı ön sözünde Vasfi Mahir Koca Türk'ün bu çalışmasının gerek tahlil ve tenkit bakımından, gerekse noksan oluşu ve metnin bulunamayışı bakımından hiçbir ilmi mahiyet taşımadığı kanaatini ileri sürmektedir. Dipnot A.G.E. sayfa 29, dipnot sonu.